Ayrım 12, sayfa 179. Bölüm 25. Düşümde beyaz bir düğün görürdüm. Gecenin bir vakti ter içinde uyandığınız, kalbinizi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıtan bir düş. Aynı zamanda en büyük kabusunuzda olan bir düş. Her şeyi görebiliyordum. Annemle brokoli üzerine kavga edeceğimiz anlar, düğün günü hepsi de Nedim olacak kız kardeşlerimle aynaya bakabilmek için yapılan itişip kakışmalar ve Helen'i gelinliğimi çıkartması için ikna etmeye yönelik konuşmalar. Babamın benimle mihraba yürürken, "Bu kıyafet içinde rahat değilim," diye fısıldaması, beni damada vereceği zaman "işte onu alabilirsin, ailemize hoş geldin," demesi. Ama hiçbir şey hayatınızı gözlerinizin önünden geçiren ölüm tehlikesi kadar açıklayıcı olamaz. Dalgıçlık kazasının bütün yaraları iyileştikten sonra basınç odasına bir süre yatmak zorunda kaldım. Dalma eşimin özürlerini dinlemem gerekti. Bu kadar zavallı birini görmemiştim. Anneme telefon açıp önce beni doğurduğu için teşekkür ettim. O ise "seçme şansın var mıydı ki? İçimdeydin, başka türlü nasıl dışarı çıkacaktın?" dedi bana. Sonra da evleneceğimi söyledim. "Eminim evleniyorsundur." "Hayır anne, gerçekten evleniyorum. Bekle, telefonu ona vereceğim." Telefonu korkmuş görünen Aydan uzattım. "Ne söyleyeceğim?" "Ona benimle evlenmek istediğini söyle." Tamam. İyi günler Bayan Boş. Kızınızla evlenebilir miyim?" Bir an dinlendikten sonra telefonu bana geri verdi. "Seninle konuşmak istiyor." "Evet anne." "Onun ne sorunu var?" "Hiç." "Görünürde hiç demek istiyorsun. Bir işi var mı?" "Evet." "Uyuşturucu bağımlısı mı?" "Hayır." "Demek aile geleneğini bozdun." "Adı ne?" "Aydan Maddox." "İrlandalı mı?" "Hayır, İrlandalı Amerikalı. O Boston'dan." "John Fitzgerald Kennedy gibi mi?" "Evet, JFK gibi." Kennedy'yi severdi. Bak onun başına ne geldi. Anında Aydan'a yetiştirdim. "Annem seninle evlenmemi istemiyor çünkü açık arabayla resmi geçitte giderken birinin beynini uçurabileceğinden korkuyor." "Kendine hakim ol," dedi annem. "Ben böyle bir şey demedim ama senin geçmişin o kadar ani hareketlerle dolu ki. Hem nasıl oldu da Noel'de ondan bahsetmedin?" "Bahsettim. Sürekli bana evlenme teklif eden bir sevgilim olduğunu söyledim ama Helen'in Stephen Hawking taklidiyle o kadar meşguldünüz ki beni duymadınız bile. İstersen raçılara o Aydan'la tanıştı. Sana anlatır." Sessizlik. Sinsi bir sessizlik. "Luke onunla tanıştı mı?" "Evet." Öyleyse Luke'a sorarım." "Ne istiyorsan onu yap." Luke'la konuşmasını sağlayacaksa her bahane iyiydi. "Gerçekten evleniyor muyuz?" diye sordum Aydan'a. "Elbette." "Öyleyse olabildiğince çabuk yapalım," dedim. 3 ay sonra, Nisan'da." "Tamam." New York'un yazılı olmayan kurallarına göre bir ilişkinin özel hale gelmesinden sonraki adım nişanlılıktır. Bu da 3 aylık bir süre gerektirir. Temel olarak 90 günde olduğu zaman kadınlar "Nerede benim yüzüğüm?" diye bağırmaya başlar. Ama Aydan ve ben bütün kuralları yıkmıştık. Özel olmak için geçen 2 ay ve nişanlanmak, hemen 3 ay sonra da evlenmek. Üstelik hamile bile değildim. Ama ölümle olan maceramdan sonra artık beklemek gözüme anlamlı görünmüyordu. İçinde her şeyi hemen yapma isteği vardı. "Nerede yapacağız?" diye sordu Aydan. "New York, Dublin, Boston." "Hiçbiri," dedim. "İrlanda'nın batı kıyısındaki Kanchclare'e gidelim." Sonra da açıkladım. "Her yaz tatil için giderdik. Babam oralı. Çok sevimli bir yerdir." "Olur. Bir otel var mı? Arayıp ayarlamalısın." Nokavay Oteli'ni ararken yer yok diyecekler diye midem kasılıyordu. Neyse ki arayabileceklerini söylediler. "De garip," dedim Aydan'a. "Az önce düğünümüzü ayarladım. Her şey çok hızlı oldu. Claire'in düğünündeki brokoli savaşları rüyalarıma girdiğinden menüyü tamamen anneme bıraktım. Annem brokolinin düğüne uygun olmadığını söylüyor, Claire ise en sevdiği sebzeyi düğününde yiyemezse ne zaman yiyeceğini soruyordu. En sonunda birbirlerine girdiler. Şimdiye dek gördüğüm kadarıyla yemek düğünlerde her zaman sorun olur. "Ne istersen yap," dedim anneme. "Yemek senin alanın." En masum sorular bile kavga çıkmasına neden olabiliyordu. Örneğin, menüde vejetaryen bir seçenek olmasını önerdiğimde vejetaryenizme inanmadığını söyleyerek beni azarladı. İnsanların dikkat çekmek için vejetaryen olduklarını düşünüyordu. İsterlerse sadece ekmek yesinler. Nedime konusunda çok daha endişeliydim. Kız kardeşlerimin elbisenin rengi, biçimi ve ayakkabılar konusunda kavga edeceklerini düşünüyordum. Şansa bakın ki Helen iki kereden fazla Nedime olanların asla evlenemeyecekleri yönündeki batıl inanç nedeniyle Nedime'liği reddetti. Planladığım bir şey olduğundan değil ama seçeneklerimi açık tutmak istiyorum. Bunu duyan annem Rachel'ın Nedime olmasını yasakladı. Çünkü bunun Luke'la evliliğine uğursuzluk getireceğine inanmıştı. Ben farkında bile olmadan Claire'in Nedime'm olmamasına, üç çocuğunun önümde yürüyüp çiçek taşımasına karar verildi. Oğlu Luca'nın bile. Bir de gelinlik sorunu vardı. Kafamda ne istediğimi canlandırabiliyordum. Dar, saten ve beyaz. Ama hiçbir yerde düzgün bir tane bulamamıştım. En nihayetinde Dana'nın perde dikmekle uğraşan bir arkadaşı gelinliği benim için yapmayı kabul etti. Başlıkları şimdiden görebiliyorum dedi Aydan. Vera Wang giymeyen bir New York gelini. Ve elbette bir de davetli listesi meselesi vardı. Jenny'yi davet etsem senin için sorun olur mu diye sordu Aydan. Bu bir sorundu. Doğal olarak onun düğüne gelmesini istemiyordum. İtiraz olan var mı sorusuna o ben olmalıydım diye bağırarak yanıt vermesinden korkuyordum. Ama seçme şansım yoktu. Medeni olmalıydık. Elbette onu davet etmelisin. O da davet etti. Ama Jenny'den düğün İrlanda'da olacağı için katılamayacağını belirten nazik bir mektup aldık. Rahatladım mı, rahatlamadım mı bilmiyorum. Her neyse işte. Gelmiyordu ve bütün olay bundan ibaretti. Ne var ki bütün olay bundan ibaret değildi. Çünkü düğünümüzün internet sitesi sayfasını dolaştığımda Jenny Sorensen adlı birinin bize hediye almış olduğunu gördüm. Bir an için düşündüm. Jenny Sorensen de kim? Sonra anladım. Jenny, Aydan'ın Jenny'si. Bize ne almıştı? Deli gibi detaylar sayfasına tıkladım ve görür görmez yumruk yemiş gibi oldum. Jenny bize mutfak bıçağı seti almıştı. Gerçekten keskin, sivri, tehlikeli olanlardan. Listemizdeki eşyalardan herhangi birini kaşmir kazağı ya da yastık kılıflarını seçebilirdi. Bir süre ekrana baktım. Bana bir uyarı mıydı? Yoksa fazla mı kafa yoruyordum? İlerleyen saatlerde konuyu Aydan'a açtığımda kahkahalar attı. Tam onun espri anlayışı. Yani bilerek mi yaptı? Büyük ihtimal ama korkulacak bir şey yok. Fazlası vardı. Aradan bir iki hafta geçmemişti ki Aydan'ın evinde oturmuş mektupları kontrol ederken bomba patladı. Aydan mektuplardan birine şaşkınlıkla bakıyordu. Ne oldu? Diye sordum elindeki mektuba bakarak. Durdu. Bana baktı. Jenny evleniyor, dedi. Ne? Jenny evleniyor. Bizden iki ay sonra. Tepkisini dikkatle izliyordum. Rahatlamış biçimde gülümsüyordu. Bu harika. Gerçekten harika. Gerçekten mutlu görünüyordu. Kiminle evleniyor? Omuz sikti. Howard Witzk adında biri. Hiç duymadım. Davetli miyiz? Hayır. Fiji'de yapıyorlar. Sadece aileler. Her zaman evlenirse bunun Fiji'de olacağını söylerdi. Mektubu tekrar okudu. Onun adına sevindim. Bir hediye listeleri var mı diye sordum. Bilmiyorum ama varsa ona bir et bıçağı yollamalıyız. Üç korkunç ay boyunca büyük bir stres altında kalmamıza rağmen düğünü organize etmeye başardık. Herkes bu kadar baskı altında kalmamızın bizim hatamız olduğunu, eğer kendimize zaman tanısaydık her şeyin daha kolay olacağını söyledi. Oysa ben hazırlanmak için bir yılımız olsaydı bile baskının azalmayacağını biliyordum. Ama her şeye değerdi. Parlak, mavi bir günde tepenin üzerindeki ilk kilisede evlendik. Çiçekler açmıştı. Her tarafımız bahar yeşili çayırlarla çevrelenmişti ve uzaktan deniz görünüyordu. Kilisenin dışında çekilen resimlerde parlak ayakkabıları içinde erkekler ve pastel elbiseler giymiş kadınlar gülümsüyorlardı. Hepimiz güzel ve çok çok mutlu görünüyorduk. Bölüm 26. Kime? MagicianGirl1@yahoo.com. Kimden? LuckStarPL@yahoo.e. Konu Magnum PL. Bir polisiye dizi. Dinle ana, berbat bir şey oldu. Hiç kimseye söylemeden yardım etmelisin. Korkunç gerçek. Bıyığım çıktı. Henüz 29 yaşındayım. Menopoz olamaz. Kahrolası işim yüzünden soğuk çalılar arasında oturmak beni vücudunun her yanında tüyler çıkan bir hayvana dönüştürdü. Şu anda o kadar korkunç görünmüyor Ama ZZ Top üyelerinden biri gibi görünmem an meselesi. İşimi seviyorum. Bırakmak istemiyorum. Bana bıyık konusuna yardım edebilir misin? Elinde işe yarar ne varsa yolla. Çok acil. Kıllı kız kardeşin Helen. P.S. Umarım iyisindir. Kendi görüntüyü dökücü ürünleri yoktu. Henüz. Dünyayı ele geçirme planları düşünülecek olursa bu an meselesiydi. Ona tüy sarartıcı krem kullanmasını ve senaryosunun son halinde okumak istediğimi yazdım. Kime? aydanmadox@yahoo.com. Kimden? magiciangirlban@yahoo.com. Konu: Pazartesi gününün giysileri. Kırmızı saten Cheongsam, senin için herhangi bir Çin elbisesi, kısa paçalı kot pantolon ve kırmızı spor ayakkabılar. Saçımı çubuklarla topladım. Şapka takmamak için bahane oldu. Son şapka giydiğimden bu yana 6 gün geçti. Bunu ufak bir isyan bile sayabilirsin. Fark etmelerini ne kadar süreceğini merak ediyorum. Ve inan bana fark edecekler. Senden haber almayı çok istiyorum. Seni seviyorum. Sevgilin Ana. Ofise girdiğimde Franklin bana çabucak bir göz attı. Bir şeylerin eksik olduğunu biliyordu. Ama anlayabilmek için çok sinirliydi. Ne de olsa PST'ye, pazartesi sabahı toplantısına sadece 1,5 saat kalmıştı. Hazırlanmak için Franklin kızlarını bir araya topladı. Candy Girl, Berdorf Baby, Bear, Kitty, Loves, Katie, Earth Source, Visage ve Warpo. Candy Girl'den bile daha açık bir marka, çalışanlarının ne giydiğini görmek isterdim. İyi çalışma, dedi Franklin Tabitha'ya. Berdorf Baby'nin yeni gece kremi için pazar günkü New York Times'te güzel bir yazı çıkmıştı. Bana ve Lorne'ye döndü. Daha fazla çabalamanız gerekiyor bayanlar. Evet ama, diye başladı Lorne. Bütün nedenleri biliyorum, dedi Franklin. Bütün söylediğim çok, çok, çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Lorne bana sert, kötü bir bakış attı. Benim için planları vardı. Editörler ve kadın dergileriyle aramı düzeltmek için çok uğraşmam gereken bu zamanda beni saçma sapan işlere koşturacaktı. Hangimiz kazanacaktık? Toplantı odasına oturuyorduk. 14 markanın görevlileri, şanslı olanlar, kapak olmayı başarmış olanlar, dergi ve gazeteleri karıştırıyorlardı. Ben bile bir iki küçük dergide sayfa ayarlayabilmiştim. Burada olmadığım zaman diliminde kimse büyük dergilerin editörleriyle ilgilenmemiş görünüyordu. Geçici elemanların neyle vakit geçirdiğini bilmiyorum. Ama daha önceki aylarda attığım tohumlar meyve vermeye başlamış olduğundan yine de ilerleyen aylar için umutluydum. Kızların bazıları duvara iyice yaslanıp kendilerini görünmez kılmaya çalışıyorlardı. Neredeyse korkunun kokusunu alabilirdiniz. Ben bile gergin hissediyordum ki bu beklenmedikti. Sanırım Pavlovvari bir klasik koşullanmaydı bu. Bu odada durmak insanı sinirli yapıyordu. Pazartesi sabahları korkunçtu. Her yerdeki herkes için de korkunç olduğunu biliyorum ama bizim için hayati derecede önemliydi. Yaptığımız iş gazetelerin hafta sonu eklerine göre değerlendiriliyordu. Bazen eğer bir editör tarafından hayal kırıklığına uğratılmış ya da beklediği kapağı alamamış olanlar varsa kusanlar olurdu. Yerlerimize otururken Ariella bizi görmezden geldi. Uzun toplantı masasının bir ucunda oturmuş, bir derginin sayfalarını karıştırıyordu. Derken ne olduğunu gördüm. Hepimiz aynı anda gördük. Bu ayın Sevme dergisi. Kahretsin. Henüz piyasaya çıkmamıştı. Onda erken baskısı vardı ve hiçbirimiz içinde ne olduğunu bilmiyorduk. Bayanlar, yakına gelin. Bakın, gördüğümü görün. Clarins'i görüyorum. Kliniği görüyorum. Lancome'u görüyorum. Revlon'u bile görüyorum. Ama neyi görmüyorum? Hangimizdi? Herhangi birimiz olabilirdi. Ama hanginiz olmak zorundaydı? Visage. Zavallı Wendell. Hepimiz gözlerimizi önümüze eğdik. Utanıyorduk ama kendimiz olmadığımız için mutluyduk. Bana bundan bahsetmek ister misin Wendell? Diye sordu Ariella. Yaptığımız en pahalı kampanyanın neden işe yaramadığından. Bütün bu dergi editörlerini nereye uçurmuştuk? Tahiti. Wendell'in sesi neredeyse duyulmuyordu. Tahiti, Tahiti. Ben bile kahrolası Tahiti'ye hiç gitmedim. Ne yani? Bize kahrolası 2 sayfa ayıramıyorlar mıymış? Ne yaptın ona Wendell? Üzerine mi kustun? Erkek arkadaşıyla mı yattın? Bize 4 sayfa ayırmışlardı ama Tokyo Babe yeni göz kremini piyasaya sürmüş ve çok fazla reklam verdikleri için editör onların haberini yapmak zorunda kalmış. Bana bahane uydurma. son nokta. Eğer başkası kapak olursa sen kaybedersin. Sen bir kaybedensin. Kaybettim benden. Çok çalışmadığın için değil. Onların seni yeterince sevmesini sağlayamadığın için. Sevilecek biri değilsin. Son zamanlarda kilo mu aldın? Hayır ben... Ama bir şey yanlış. Korkunç ama gerçek. Halkla ilişkilerin büyük kısmı bireysel ilişkilere dayanır. Eğer bir editör sizi severse temsil ettiğiniz markanın sayfalarda yer alma şansı artar. Yine de 20 bin dolarlık reklam veren büyük bir markayla yarışıyorsanız yapabileceğiniz çok az şey vardır. Ana gösteriden sonra Wendell'in aşağılanması, diğer konuları tartıştık. Ariella herkesi eleştirdi. Eğer biri bir işi iyi yapmışsa bu başkalarını kötü göstermek için fırsat demekti. Ayrıca Franklin'i, Mary Jane'i, diğer 7 markanın koordinatörünü birbirine düşürmeyi seviyordu. Sonunda bu haftayı da atlatmış olduk. Dışarı çıkarken birçok kişinin mırıldandığını duydum. O kadar da korkunç değildi. Ariella kendini bugün iyi hissediyor olmalı. PST'nin en güzel tarafı bir kere atlattınız mı haftanız ancak iyiye gidebilirdi. Bölüm 27. Kime? MagicianGirlOne@yahoo.com. Kimden? Luckstarpl@yahoo.in.e. Konu bıyık. Renk açıcı kremle açtım. Sarı ama hala yerinde. Alman. Erkek porno yıldızlarına benziyorum. Annem beni Gunther diye çağırmaya başladı. Kendince çok eğleniyor. Tavsiye. Kıllı kız kardeşin Helen. P.S. Annem Alman porno yıldızlarını nereden biliyor? Kime? Luckstarpl@yahoo.in.e. Kimden? MagicianGirlOne@yahoo.com. Konu. Immac'ı dene. Immac adlı tüy dökücü kremi deneyebilirsin. Kime? AydınMaddox@yahoo.com. Kimden? MagicianGirlOne@yahoo.com. Konu gelişmeler. Kolumdaki kaplamayı çıkarttılar. Bana kendi kolummuş gibi gelmiyor. Üstelik neredeyse Lori'nin kolları kadar kıllanmış. Dizim de gittikçe düzeliyor ve kıllı değil. Tırnaklarım bile uzamaya başladı. Geriye kalan sadece yüzüm. Seni seviyorum. Sevgilin Ana. Kime? AydınMaddox@yahoo.com. Kimden? MagicianGirlOne@yahoo.com. Konu. Benim adım Anna. Bugün biri masama adsız alkoliklerin listesini bıraktı. Hesapta adsız olmaları gerekiyor. Seni seviyorum. Sevgilin Anna. Kime? AydınMaddox@yahoo.com. Kimden? MagicianGirlOne@yahoo.com. Konu. Yeni saç. Sailor'a bana rahat bakabileceğim bir saç kesmesi için yalvardım. Ama bana güzel olmak için acı çekmem gerektiğini söyledi ve her sabah uğraşmamı gerektirecek bir model kesti. Güzel tarafı yara izimin büyük kısmını kapatması. Ama kendim yıkayıp düzeltmeye çalıştığım zaman büyük ihtimalle korkunç görüneceğim ve yeniden şapka takmam gerekecek. Bu bana karşı kurulmuş bir komplo. Seni seviyorum, sevgilin Ana. Bütün hafta günde 12-13 saat çalıştım. Daha fark etmeden cuma günü gelmişti. Kendimi eve atmaya başardığımda telesekreterin suçlayıcı bir tavırla yanıp sönen ışığını gördüm. Ne kadar kötüydü. Kaç mesaj vardı. Ayaklarımı oldukları yerden kımıldatmaksızın vücudumun ön kısmını ileri doğru uzatarak baktım. 3 mesaj. Doglin'in sevecen yüzüne baktım. Eminim hepsi Leon'dandır. Mesajlarıyla beni boğuyordu. Boğuyordu. İş yerime de birkaç mesaj bırakmıştı ama şimdilik ondan kaçınmayı başarmıştım. Yakında onu aramam gerekeceğini biliyordum. Dairemin kapısına dayanmasına az kalmıştı. Ya da daha kötüsü Dana'yı göndermesine. Henüz hazır olmadığımı neden anlamıyorlardı? Bunları düşünmeye bırakıp bilgisayarı açtım. 2 tane mesajın olduğunu gördüğümde kalbim duracak gibi oldu. İçimi yeni bir umut kapladı. Ne yazık ki ilk mesaj Helen'dendi. Kime? MagicianGirlOne@yahoo.com. Kimden? Luckstarpl@yahoo.in.e. Konu inmek. Koku, etimin yanması. Şimdiden yeniden çıkmaya başladılar. Üstelik sert ve gittikçe daha hızlı uzuyorlar. Erkeğe dönüşüyorum. Ona ağda yaptırmasını önerdim. İkinci e-posta annemdendi. Bir hayatta 2 kere ediyordu. Ne olmuş olabilirdi? Kime? MagicianGirlOne@yahoo.com. Kimden? TheVoices@aircom.net. Konu Helen'in bıyığı. Helen'e o kahrolasıca tüy dökücü kremle ne yapmasını söyledin. Kokusu korkunç. İnsanlar dedikodusunu yapmak için kapımıza kadar geliyorlar. Süt parasını toplayan çocuk bana gaz kaçırıp kaçırmadığımı sordu. İnanabiliyor musun? Bütün ev kokuyor ve ben hayatımda hiç gaz kaçırmadım. Yaşlı kadın ve köpeğe gelince hala olayın üzerindeyim. Bu sabah onları göz altında tuttum. Normalde senin de bildiğin gibi 9-10 geçe geliyor, ben de çöpleri dışarı çıkartıyormuş gibi yaparak onu beklemeye başladım. Pazartesi olmasına ve normalde bu işi babanın yapmasına karşın iyi bir kamufle olacağını düşündüm. Geldiği zaman iyi günler dedim. Aslında köpeğini masum insanların kapısına işletmek için ne güzel bir gün demek istemiştim. Kadın köpeğin tasmasını çekiştirerek hadi gidelim Zoe dedi. Bir köpek için ne kadar aptal bir isim. Derken korkunç bir şey oldu. Kadın bana öyle bir bakış attı ki bilirsin korkak biri değilimdir. Ama kadının gözlerinde dehşet verici bir öfke gördüm. Seni seven annen. P.S. Birkaç hafta içinde babanla beraber Algarve'a gideceğiz. Venedik'teki Kipriani kadar hoş olmayacak olsa da güzel olacağını düşünüyorum. Biz burada yokken hepinizin ısrarı üzerine Helen, Maggie ve Garvey ile kalacak. Bu yüzden geriye yaşlı kadını gözetleyecek kimse kalmayacak. Ama bana attığı bakışa düşünecek olursam belki de böylesi daha iyi. Odanın karşısında telesekreterin yanımsayan ışığı beni suçlamaya devam ediyordu. Bana neden işkence ediyorsun? Mesajları hiç dinlemeden silebilmeyi diledim ama makine buna izin vermiyordu. Ben de çal düğmesine basıp banyoya kaçtım. Buradan bile Leon'un, ana ben Leon, senin için zor ama benim için de zor, seni görmeliyim diyen sesini duyabiliyordum. Sesi duymamak için bütün muslukları açtım. Kafamı elbisemin içine gömdüm, 23'e kadar saydım. Sonra suyu kapattım. Ne yazık ki Leon'un mesajı henüz bitmemişti. Benim acım da... Hemen su yeniden açtım. 7'ye kadar saydım. Bu sefer yavaş yavaş kısmaya karar verdim. Kısarken yine Leon'un mesajının bitmediğini, birbirimize yardım edebiliriz dediğini duydum. Suyu tekrar açtım. Radyoda sinyali bir yakalayıp bir kaybetmek gibiydi. Bu örnekli radyo Leon'du. Sonunda konuşmasını bitirdi. Ben de banyodan çıkıp mesajı sildim. Bütün mesajlar silindi dedi makine. Teşekkür ederim diye yanıtladım. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu bıyığım. Ağdayla aldım. Bu sefer de dudağımın üstünde bütün tüyler gittiği için yüzümün geri kalanı çok kıllı görünmeye başladı. Sakalı olan ama bıyığı olmayan garip görünüşlü adamlara benziyorum. Bilirsin, Afrikalı çiftçiler ya da Pakistanlı imamlar gibi. P.S. Başka tavsiye istemiyorum. Cumartesi akşamı Rachel ve Luke beni evlerine çağırdılar. Reddedemezdim. En azından büyük bir azar işitmek istemiyorsam. Önce iyi zaman geçiriyordum ama bana hemen oradan ayrılmam gerektiğini söyleyen tanıdık hisle beraber yeniden paniğe kapıldım. Rachel ancak pazar günüyle ilgili planlarımı öğrendikten sonra gitmeme izin verdi. Jackie, Cocoon adlı bir bakım merkezinden bizim için randevu almıştı. Bütün gün orada olacaktık. Bana iyi geleceğini söyledi. Geldi de. Gördüğü en gergin insan olduğumu söyleyen aromaterapist ve tırnaklarımı boyayabilmesi için ayaklarımı sabit tutmam gerektiğini söyleyip duran pedikürcü dışında harikaydı. Ardından pazar akşamı geldi ve ben bir hafta sonunu daha atlatmış oldum. Ama rahatlamış olmak yerine kendimi ağır bir depresyonun kollarında buldum. Yakında bir şeyler olacaktı. Hissedebiliyordum.